42. ayrım, sayfa 226. Madnix, İngilizlerin bu davranışını ulusal dokunulmazlık duygularının çarpıcı bir dışa vurma olarak görmüştü. Ancak Frederick ne bundan etkilenmiş ne de sinmişti ve kendine özgü tarzıyla çalışanını savunmuştu. Ayrıca bu olayın İngiliz yetkililerle ilişkisine bir zarar vermeyeceğini de biliyordu. Çünkü Maxim, İtilaf güçleri temsilcilerinin hepsinin çok rağbet ettikleri bir yerdi. Kentteki en kıdemli Amerikalı olan Amiral Bristol bile Maxim'in müşterisiydi ve buraya özellikle dans etmeye geliyordu. Maxim de her zaman Batı Avrupa ve Rusya'ya özgü bir müzik ve eğlence vardı. Ancak unutulmaz gecelerden birinde Bristol Türk halk müziği ve dansının da yer aldığı özel bir partiye katılmıştı. Frederick bu partiyi genç gazeteci Adil'in yardımıyla düzenlemişti. İcracı, tamburacı şampiyon Osman olarak tanınıyordu, aslında bağlama ustasıydı ve zeybek oynuyordu. Adil, tamburacı Osman'ı Maxim'e getirdiğinde Frederick bu iri yarı, ağır hareket eden, pos bıyıklı, kalın parmaklı ve gözlüklü yaşlı adama önce kuşkuyla bakmıştı. Ancak Osman, sahne kıyafetini giydikten sonra Adil, Frederick'in yüzünün değiştiğini görüp rahatlamıştı. Bu sıkılgan yaşlı adamın geçirdiği dönüşüm karşısında Frederick'in yüzünü bir tebessüm kaplamıştı. Baterilerin canlı takdim müziğinden sonra Osman Maxim'in dans sahnesine çıktı. Kostümü, başına renkli bir şey sarmış, kısa bir şalvar giymiş ve işlemeli ceketinin belindeki kuşağı bir yatağan sokmuştu ve koca cüstesi ile ufak bağlama arasındaki tezat nedeniyle olağan dışı bir izlenim uyandırmıştı. Pera'daki bir gece kulübünde ilk defa bir Türk halk sanatçısı sahneye çıkıyordu. Osman koşma denilen ve ustalık gerektiren bir doğaçlama çalmaya başladığında izleyiciler onu büyülenmiş bir şekilde nefeslerini tutarak dinlediler. Çalmayı bitirdiğinde ilk başta öyle büyük bir sessizlik oldu ki Adil'in ifadesiyle bir sinek vızıldasa duyulabilirdi. Derken bir alkış tufanı koptu. Osman sanki bütün yaşamını yüksek mevkili yabancılara müzik icra ederek geçirmiş gibi sakin ve bakur bir biçimde izleyiciyi selamladı. Orkestra yöneticisine verilen bir işaretten sonra orkestra bir zeybek havası çalmaya başladı ve Osman kollarını iki yana açarak büyük adımlı bir halk dansına başladı. Dansa Adil'in bile daha önce hiç görmediği bazı dikkate değer hareketler katmıştı. Halk oyunu sona erdiğinde izleyici yine bir alkış patlattı. Amiral Bristol'ün karısı Osman'ın yanına giderek onu masalarına davet etti. Yaşlı adam kimsenin ondan beklemediği bir görmüş geçirmişlikle kolunu hanımefendiye uzattı ve ona masaya kadar eşlik etti. Bu sahneye Maxim seyircisinin çok hoşuna gitmişti. Osman'ın misafir olduğu masadakiler ona şampanya ikram ettiklerinde Müslüman olarak bunu reddetmedi ama bardağı dudağına değdirip iki yudum aldıktan sonra masaya bıraktı. İkram edilen sigarayı ise içti ve sigarası biter bitmez kalkmak için kibarca izin istedi. Şık ve pahalı bir yer olan Maxim, İstanbul'daki popüler turistik eğlence mekanları arasında en üst düzeydeydi. Ancak kentte pek çok düzeyde hem yerli hem yabancı birçok mekan daha vardı. Eklektik bir zevkiniz varsa, iffet meraklısı değilseniz pek çok seçenek söz konusuydu. Amerikalı bir deniz subayının gittiği bir Rus lokantasında örneğin, garsonların hepsinin güzel Rus sığınmacı kızlardan seçildiği aşikardı. Ve Rasputin'e benzeyen siyah sakallı bir baş garson, burada gönlünüzün çektiği kadar günahkar olabilirsiniz diyerek onu kışkırtıp durmuştu. Vertinsky'nin La Rose Noire adlı gece kulübünün görünüşte en ilgi çeken yanı onun burada şarkı söylüyor olmasıydı. Rivayete göre mekan bir polis baskını sırasında büyük miktarda kokain ortaya çıkarılınca ve hanım hizmetlilerin ve sahne sanatçılarının hepsinin frenge olduğu anlaşıldığında kapatılmıştı. Şarka özgü eksotik eğlencelere katılmak da mümkündü. Deve güreşi bunlar arasındaydı. Maxim'den çok uzak olmayan Taksim Meydanı'ndaki McMahon kışlasının İngilizlerin hipodromunda tutulan bu hayvanlar ikili olarak güreştiriliyordu. Dipnot, mütareke zamanda İngilizlere satılan Taksim'deki eski topçu kışlası o dönemde bu adla anılıyordu. Amerikalı turistler ayrıca işgal döneminde de varlık göstermeye devam eden bazı kültürel Türk geleneklerine ve Osmanlı saray törenlerine eğlence gözüyle bakıyorlardı. Cuma selamlığı görkemli bir seyirlik olması nedeniyle kalabalıkların ilgisini çekiyordu. Parlak al rengi üniformalarıyla saray muhafızları, uçları yeşil ve kırmızı flamalı mızrakları, kırmızı pantolonları, süvari ceketleri ve astragan şapkalarıyla gösterişli bir üniforma içindeki süvari birlikleri, kaplan derisinden örtüleri ve gümüş binek taşları ile sultanın atları hep birden sıraya giriyorlardı. Turistlerden en çok rağbet gören de dervişlerdi. Bunlar bazı açılardan batılı keşişlere benzeyen Müslüman mutasavvıf zahitlerdi. Mezheplerine göre değişen dini ibadetleri arasında dans benzeri ünlü dönüşün yanı sıra kibirli ve yabancıların ulumak olarak nitelendirdikleri toplu bir ibadet biçimi de vardı. Kendine fiziksel olarak zarar vermenin korkunç biçimleri de bu gelenekler arasındaydı. İnsanlar kızgın demirle vücutlarını dağılıyor, kılıç veya çeviri demirli toplarla kendilerine zarar veriyor, dahası yanaklarından hançer geçiriyorlardı. İstanbul'daki belki de en tuhaf eğlence Rus icadı olan hamam böceği yarışlarıydı. Nisan 1921'de İtilaf Devletleri yetkilileri kentte kumarın yayılmasını önlemek için Rus sığınmacıların Pera'ya getirdikleri şans oyunu tombalayı yasakladılar. Bazı girişimci tipler başka bir gelir kaynağı bulmak için düşünüp taşındıktan sonra her yerde görülen böceklerden yararlanarak yarış düzenleme fikrini buldular. Bunun için İngiliz emniyetinin başından izin almaya çalıştılar. Söz konusu kişi gerçek bir sporsever olduğundan izni seve seve verdi. Büyük, iyi aydınlatılmış bir salon bulundu ve tam ortasına kocaman bir masa yerleştirildi. Masanın üzeri alçak engellerle birbirinden ayrılmış bir dizi pistle kaplandı. Semtte her yere yeni bir kafatron. Bu isim hamam böceğinin Fransızcası kafarttan geliyordu. İlanları asıldı. Halk akın etti. Gözlerinde heyecanlı parıltılar olan erkekler, al yanaklı kadınlar masanın çevresinde doluştular ve kocaman siyah hamam böceklerinin görüntüsü karşısında dona kaldılar. Hepsinin bir adı vardı. Michel, Hayal, Trotsky, Elveda, Lyulu, zil sesi yarışın başladığına işaret ediyordu. Sigara kutusu ahırlarından serbest bırakılan hamam böcekleri ileri atılıyor, telden yapılmış ufak iki tekerlekli arabalarını çekiyorlardı. Parlak ışıklardan şaşkına dönen bazı hamam böcekleri dona kalıyor, duyargalarını kararsızlıkla sağa sola çeviriyor ve taraftarlarını umutsuzluğa düşürüyorlardı. Yarış pistinin sonuna ulaşanlar ödül niyetine bayat kek kırıntılarıyla karşılanıyorlardı. Bahislerden elde edilen kazanç 100 TL'yi bulabiliyordu. Bu bugünün parasıyla birkaç bin dolara karşılık gelen bir miktardı. İlk kafadrom öyle büyük sükse yaptı ki Pera ve Galata'nın her yerinde rakip yarış pistleri görülmeye başladı ve bunun haberleri İstanbul'a hatta Üsküdar'a dek yayıldı. Bu yarışları düzenleyenlerden bazıları çabucak zengin oldular ve Paris'te yeni bir hayat kurmak için şehirden ayrılmanın planlarını yapmaya başladılar. Paranız varsa sahte bir pasaport alabilir, mal varlığınız taşınabilir ise ve müttefik güçlerin polisi sizi tanımıyorsa bir gemiye binip kaçabilirdiniz. Sayfa 231. Cazın Sultanı. 1922 yazı sonlarında Frederick'in ayağının altındaki zemin kaymaya başladı. Bu tam da Maxim'in İstanbul'da seçkin bir gece kulübü olarak kendini göstermeye ve Frederick'in sonunda gerçek bir maddi başarının tadını çıkarmaya başladığı döneme denk geldi. Bir kez daha kendi hayatı ile kendine yurt edindiği ülkenin hayatı farklı yönlere savruluyordu. Tıpkı Ekim devrimi öncesinde Rusya'da mali ve sosyal başarının doruğuna çıktığında olduğu gibi. Türk Ulusal Hareketi ülkeyi yabancı işgalcilerden kurtarmaya başlamıştı. Ayrıca İtilaf Devletleri'nin İstanbul'un işgaline son vermek Mustafa Kemal'in hedefleri açısından büyük önem taşıyordu. Maxim bu işgalin yaratmış olduğu yapay vaha sayesinde başarı elde etmişti. Milliyetçiler Ağustos 1922'de Sakarya'da kazandıkları zaferin ardından işgalci Yunan ordusuna karşı yeniden seferber oldular ve Batı Anadolu'da büyük bir saldırıya geçtiler. Bozguna uğrayan Yunanlar kargaşa içinde İzmir'e geri çekildiler. Burası 3 yıl önce işgale başladıkları yerdi ve İtilaf Devletleri tarafından onlara vaat edilmişti. Milliyetçiler 9 Eylül'de İzmir'i ele geçirerek Türkiye'nin Asya topraklarının tamamını yeniden kazanmış oldular. Bundan birkaç gün sonra muzaffer Türkler tarafından çıkartıldığı anlaşılan büyük bir yangın, kentin büyük bölümünün yanmasına Rum ve Ermeni ahalinin çok sayıda kayıplar vererek büyük zorluklar çekmesine neden oldu. Yabancıların elinde kalan tek Türk bölgesi artık Boğazların Avrupa tarafıydı ve buna İstanbul da dahildi. Mustafa Kemal'in askerleri ilerlemeye devam ettiler ve 2 hafta sonra Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasında itilaf güçlerince tarafsız bölge olarak kabul edilen Çanak yakınlarındaki bölgeye girdiler. Bu durum Büyük Britanya ile neredeyse savaşa yol açacak bir krizin çıkmasını hızlandırdı. Çatışma son anda diplomatik bir çözüm sayesinde önlendi. Ancak işgalci güçler ile yeni doğmakta olan Türkiye arasındaki ilişkiler geri dönüşsüz şekilde değişmişti. 200 mil ötedeki milliyetçilerin ilerledikleri haberi İstanbul'daki Amerikalıları endişeye düşürdü. 23 Eylül'de Amiral Bristol bir memorandum çıkardı. Bu memorandumda Türk ve İtilaf güçleri arasında bir savaş çıkması durumunda ABD'nin tarafsız kalacağı ama kentte ve civarında yaşayan tüm Amerikalıların yine tahliye edileceği açıklanıyordu. 650 Amerikalı'dan oluşan ayrıntılı bir liste çıkarılmıştı. Ernest Hemingway adlı genç bir gazeteci de bu listede yer alıyordu. Frederick ve ailesinin bu listede olmadığını söylemeye gerek yok. Milliyetçiler artık avantajlı bir durumdaydılar ve ülkenin geri kalanını yeniden ele geçirme hedeflerinin önünde hiçbir engel kalmamıştı. 11 Ekim 1922'de İngiltere, Fransa ve İtalya Mustafa Kemal'in taleplerini kabul ederek Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzaladılar. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaştırılması ve İstanbul'un uluslararası bir yönetime kavuşturulması gibi ağır şartlar içeren Sevr Anlaşması'nı müzakere için yeni bir barış konferansı düzenlemeyi kabul ettiler.